Ayrım 12 sayfa 149. Silah zoru ile Harbiye Naziri. Enver Bey'in talimatı üzerine Atıf, Yakup, Cemil, Hakkı, İhsan Beyler ertesi sabah habersiz olarak dahiliye nezaretinde Talat Bey'i ziyaret ettiler. Talat Bey partisinin genç ihtilalcilerini nazırlık makamında kabul etti. İçeri girenlere alaycı bir gülümseyişle "Ne var beyler, gene ne emriniz var?" dedi. Atıf Bey arkadaşlarının önce atıldı. "Biz kesin karar verdik. Enver Bey Harbiye Nazırı olacaktır. Bunu size tebliğ ediyoruz. Sadrazama söyleyiniz. Enver Bey de bu istek ve arzudadır." Talat Bey bu teklife şu karşılığı verdi. "Biz İzzet Paşa'dan çok memnunuz. Kendisini nezaretten çekmeye hiçbir sebep yoktur. Enver Bey'in Harbiye'ye gelmesine vakit vardır." Yakup Cemil Bey sinirlenen arkadaşlarının duygularına tercüman oldu. Çok sert bir dille Talat Bey'e cevap verdi. "Muhakkak gelecektir. Bizim kararımız kesindir. Sonra karışmam ha, pişman olursunuz." Dipnot: Mustafa Ragıp Esatlı, İttihat ve Terakki, Hürriyet Yayınları, 1975, sayfa 190-203. Osmanlı İmparatorluğu'nun adı büyüktür ama son dönemde böyle yönetilmektedir. Bu tehdit sonunda Talat Bey Enver Bey'e gider. Harbiye Nazırı İzzet Paşa istifa ettirilir. Enver'in orduların başına geçmesi için yaşı da rütbesi de küçük olduğundan çözüm aranır. Kestirme bir yol. Enver Bey'in tuğ general olması için arada 6 yıllık süreyi geçirmesi zorunluluğu vardı. Bingazi harekatına katıldığı için kıdemine 3 yıl, Balkan Savaşı'ndaki hizmeti için de 3 yıl daha eklendi. Bu suretle general olup 21 Aralık 1913'te İzzet Paşa'nın istifasının ertesi günü Harbiye Nazırlığı'na getirildi. Enver Paşa Harbiye Nazırı olduktan 5 gün sonra orduda tasfiye başladı. 1500 kişiye yakın büyük ve küçük rütbeli subay ordu kadrosu dışına çıkartıldı. Bu tasfiye listesinde Balkan Savaşı'nda yenilen komutanlar, meşrutiyet devrimine hizmet etmeyenler, İttihat ve Terakki'ye karşı olanlar, askeri yeteneği tartışılan subaylar vardır. Esatlı'ya göre bu arada Talat Paşa tarafından Mustafa Kemal'in adı da tasfiye edilecek subaylar arasında koyulmuş fakat Enver Paşa bunu reddetmiştir. Dipnot: Esatlı, A.G.E, sayfa 207. Enver Paşa Almanlarla İttifak Anlaşması, parantez içinde Ağustos 1914, İmzalandıktan sonra gençleştirdiği orduya askeri ıslah heyeti diye bilinen Alman subaylarını getirir. Bu dönem subay kadroları arasındaki yeni yol ayrılıklarının da başlayacağı bir dönemdir. Kazım Karabekir'in Harbe Nasıl Girdik, Harbe Nasıl İdare Ettik kitabından bu yol ayrılığının bir işaretini daha alırız. Akşam İsmet Bey, parantez içinde İnönü, eve geldi. Enver kendisini çağırmış. Bir teklifte bulunmuş. İsmet Bey, "Bu vaziyete ne dersin?" dedi. Cevap verdim. Hafız Hakkı'dan sonra Enver Paşa beni de Ali İhsan parantez içinde Sabis Bey'i de Almanların tesiriyle umumi karargâhtan çıkarmaya karar vermiştir. Erkan-ı Harbiye'sini yeniliyor. O halde Erkan-ı Harbiye yıkılıyor demek. Bu nasıl şey? Dipnot: Ş.S.Aydemir, Enver Paşa, Remzi Kitabevi, 1972, Cilt 3, sayfa 107-109. Hemen hemen bütün görüş sahipleri Enver Paşa'nın Osmanlı ordusu içinde geliştiği ıslahat hareketini övmektedir. Balkan Savaşı'nın yenik ve dağılmış ordusu, 1. Dünya Savaşı'nda bu sayede ayakta kalabilmiş, sonuna kadar bütün cephelerde mücadeleyi sürdürmüştür. Ama bizzat Enver Paşa'nın yönettiği bir Sarıkamış faciası vardır ki buna akıl ermez. Kendisine Allah'tan gelmiş bir misyonun sahibi gözüyle bakan ve bakılan Enver Paşa, 35 yaşını doldurmadan yönettiği bu savaşta 100 bin Türk çocuğunun donarak ya da vurularak telef olduğunu görecektir. Kısacası 1. Dünya Savaşı'nın sonuna gelindiği zaman görülmüştür ki, Enver Paşa'da, Cemal Paşa'da, diğer ihtilalci ve ittihatçı kadrolar da imparatorluğu kurtaramamıştır. Patlayan silahlar, darbeler, dökülen kanlar, kamplaşmalar, tasfiyeler, yenilgi ve yılgınlıktan başka hiçbir şey getirmemiştir ülkeye. Üstelik bu defa tüm vatan toprakları tehlikeye girmiştir. Türk halkı 1. Dünya Harbi'nde hiçbir harpte olmadığı kadar çok ezilmişti. Halk arasında hala seferberlik diye anılan bu harp, Osmanlı Devleti'nin umumi bir seferberlikle giriştiği ilk harpti. Bu sebeple harbin her türlü musibetini bütün millet çekmişti. Ve yine bu sebeple ilk defa harp ve ezginliği, harbe karşı nefret pek yaygın, ortak bir duygu haline gelmişti. Enver Paşa ve takımı, harbin baş suçlusu görüldüğü için bütün subaylar ittihatçı sayılıyor ve halk arasında tehlikeli bir subay düşmanlığı duygusu yerleşiyordu. Subay demek, harp demekti. Dipnot: Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, 1963, Cilt 1, sayfa 20. Tasfiyeleri yapanlar Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa yenilgi üzerine ülkeden kaçmıştır. Onların gıyabında kadroları tasfiye edilmektedir ve üçünün de paşalıkları geri alınmıştır. Birincilerin yerine ikinciler hakim olsaydı. Mustafa Kemal, Ali Fethi, İsmet, İttihat ve Terakki'nin ikinci plandaki adamlarıydı. Oysa ki zeka, görüş, kavrayış itibariyle bu ikinciler, birinciler Talat, Enver, Cemal'den evveldiler. Kader isteseydi de meşrutiyetten sonra o birincilerin yerine bu ikinciler memleketin mukadderatına el koymuş olsalardı çok muhtemel ki Türk tarihinin seyri ve vatanın talihi başka türlü olurdu. Bu ikinciler komitacı zihniyetiyle hareket etmezler, macera siyaseti gütmezler, memleketi realist görüşle, misala hesapla idare ederler, İslam İttihadı, Turan Birliği gibi tehlikeli rüyalar görmezler, İngiltere'nin husumetini tahrik etmezler, aslındaki meseleleri hal ve tasfiye ederler, İzzet Paşa'nın menfaasından gelir gelmez teklif ettiği Yemen İtilafı'nı daha o zaman yaparak çetin Yemen kördüğümünü çözerler. Yunanistan'la münasebetimizi tanzim etmenin ve Yunanistan'ın Balkan İttifakı'na girmemesinin ehemmiyetini takdir ederek Girit hakkında onunla kat'i surette anlaşırlar ve onun tarafsızlığını temin ederler, hatta belki Yunanistan'la bir ittifak akdederler, herhalde Balkan Harbi'ne plansız ve hazırlıksız girmezler, orduyu terhis etmezler, yığınak bitmeden önce taarruza kalkmazlar, muhakkak Almanlarla beraber 1. Cihan Harbi'ne girmezler. 2. Cihan Harbi'ndeki gibi bir siyaset takip ederek memleketin bütün 2. Cihan Harbi'ndeki gibi bir siyaset takip ederek memleketin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlarlar ve içeride mesut inkılaplar yaparlardı. Böylece belki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hudutları Osmanlı İmparatorluğu'nun hudutlarından çok farklı olmazdı. Dipnot. A.F. Erden. İnönü. Sayfa 37-38. Mustafa Kemal ve kadrosu, yani itaatçıların ikincileri, şimdi Anadolu'dadır. Zafer kazanılmış, cumhuriyet kurulmuştur. Artık sıra ayrılan yolları birleştirmek ve ayrılıkta direnenleri tasfiye etmektedir. İstanbul hükümetiyle ilişkiler kesiliyor. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında Atatürk ile İttihat ve Terakki içinde kendi kadrosunu oluşturan arkadaşları arasında yol ve yöntem ayrılıkları olmuştur. 1919 Eylül'ünün 12. günü İstanbul hükümetiyle muhabere ve bağlılık kesilmiş oldu. Fakat bu kesilme keyfiyeti bilhassa Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa tarafından acele edildi şeklinde itiraza uğradı. Kazım Karabekir Paşa esasen Sivas Kongresi'nde alınan tedbirler ve verilen kararlardan günü gününe haberdar edilmeyişinden şikayet ederken bir de böyle fikri alınmadan İstanbul'la münasebetlerin kesilmiş olmasından pek üzgün olduğunu belirtiyor ve bu arada daha önce Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazılarının Sivas Kongresi'nde değişikliklere uğratılmış olmasından dolayı Mustafa Kemal Paşa'ya ikaz yolu telgraflar çekiyordu. Dipnot. Rauf Orbay'ın Hatıraları. Yakın Tarihimiz. 1962. Cilt 3, sayı 30. Bu satırları yazan Rauf Orbay'ın durumunu ise 1926'da idam talebiyle İstiklal Mahkemesi önüne çıkan Kazım Karabekir verdiği sözlü ifadede şöyle anlatır. Lozan Sulh Konferansı sırasında Başvekil Rauf Bey ile Baş Murahhasımız İsmet Paşa arasında vahim bir suite fehvim başlamıştı. Ben o sırada Şark Cephesi kumandanı olarak Ankara'da mezun bulunuyordum. Bu vaziyeti haber alınca kati zaferimizin daha başlangıcında Rauf Bey ve İsmet Paşa gibi istiklal mücadelemizin temel taşını teşkil eden iki devlet rejülü arasındaki anlaşmazlığı gidermek için evvela Rauf Bey ve dönüşlerinde İsmet Paşa ile nihayet Gazi Paşa nezdlerinde durmaksızın uğraştım. Maalesef müsbet bir netice elde etmeye muvaffak olamadım. Dipnot. İstiklal Mahkemesi'nde Karabekir'in ifadesi. Yakın Tarihimiz. 1962. Cilt 1, sayı 2. Yol ayrılığında İzmir suikastı davasına bulaştırılarak idam talebiyle yargılanan komutanlardan Ali Fuat Cebesoy'da durumu şöyle değerlendiriyor. Bilindiği gibi Cumhuriyet'te ilan edildi. Ben İstanbul'daki işlerimi bitirerek 30 Kasım sabahı Ankara'ya döndüm. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'de Müşir Fevzi Paşa'yı ziyaret ettikten sonra istasyondaki dairesinde Gazi Paşa'yı da ziyaret ettim. Kendilerinden ayrılalı bir ay olmuştu. Geçirdiği kalp krizinin izleri hala yüzünde görülüyordu. Nasıl hastalandığını ve tedavi şeklini anlatarak uzun ve samimi bir hasbihal ile epeyce konuştuktan sonra ''Seninle bu akşam bize gidelim, Latife seni görünce çok memnun olur.'' diye Çankaya Köşkü'ne davet etti. Bundan sonra birkaç gün evvel Cumhuriyet'in ilanı meselesinden dolayı Rauf Bey ile İsmet Paşa arasında fırka grubunda cereyan eden çatışmaya söz getirerek Rauf Bey ile İsmet Paşa hakkındaki fikirlerimi sordum. şu cevabı verdim. Siz hakem oldukça etrafınızdaki anlaşmazlıklar çok devam edemez. Dipnot. Kandemir. Cebesoy anlatıyor. Yakın tarihimiz. 1963. Cilt 4, sayı 47. Meclise kadar uzanan kavga. Görüldüğü gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan ayrılıkların tümü birden Atatürk'e yansımaktadır. Rauf, parantez içinde Orbay, Bey ve Refet, parantez içinde Bele, Paşa gibi Cumhuriyet ve Hilafet meselesinde hafif de olsa farklı düşünenler vardır. Ali Fuat, parantez içinde Cebesoy ve Kazım Karabekir Paşalar gibi yeni Cumhuriyet'in yönetim modeli ve demokrasi anlayışı konusunda tartışanlar vardır. İsmet Paşa ve Mareşal Çakmak'ın sonradan gelip Atatürk'ün en yakınına geçtikleri için de buna da sinirlenenler vardır. Ve nihayet devlet yeni de olsa siyasi mücadele taktikleri eskidir ve itaatçılıktan kalma sertlik içindedir. Mecliste silah sesleri bile duyulmakta, mesela Ali, parantez içinde Çetinkaya, Bey ile Halit Paşa'nın tartışması sonunda Halit Paşa iki kurşun ile öldürülmektedir. Muhalif paşaların terakkiperver Cumhuriyet fırkası içinde birleşmelerini Doğu İsyanı ve Takrir-i Sükun kanunu izler. Bir gün İzmir'de Gazi'nin öldürüleceğini ihbar eden bir eski ihtiyatçının ifşaatı üzerine de dokunulmazlıkları kaldırılmadan muhalif paşaların tümü tutuklanır. Dava sonunda paşalar beraat ederler ama bir kadro daha böylece devre dışında kalmıştır. Yeni yol ayrılıkları. Ayrılan yolların sona ermesi mümkün değildir. Ancak bazı dönemlerde bazı insanlar eski kavgalarını bitirip yeni bir aşamaya geçmenin mücadelesini verebilir. Atatürk 1930'lara gelirken bu denemeye girecektir. 1927 yüzünde TBMM'nin parantez içinde 1923'te 2 yıl için seçilen ve 1924 anayasası ile 4 yıla çıkarılan ikinci döneminin görev süresi dolmakta yeni seçimlerin yapılması gerekmektedir. CHP Büyük Kongresi'nde tüzük hükmüne karşın 3 yıldır toplanılmamıştır. Öte yandan olağanüstü durum sona ermiştir. Ayaklanma ve tepkiler bastırılıp siyasal süreç tümüyle yok edildikten sonra istiklal mahkemeleri de kaldırılmıştır. Takrir-i Sükun kanunu henüz yürürlükte tutulmakla birlikte artık kullanılmamaktadır. Reisi Cumhur ve CHP Umumi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa partinin kongresinde okumak için uzun bir söylev hazırlamaktadır. Fakat Mayıs ayında bir kalp krizi geçirir, doktorların dinlenme tavsiyesine uyarak 8 yıldan beri görmediği İstanbul'a gitmeye karar verir. Dipnot. Mete Tuncay. Tek Parti Yönetiminin Kurulması. Yurt Yayınları. 1981. Sayfa 175. Atatürk 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a gelir. Ağustos ayında seçimler yapılır. Daha önce Cumhuriyet Halk Fırkası parti tüzüğünün 26. maddesini değiştirmiş ve fırka namına mevzu namzetlerinin tespiti ve ilanı umumi reise aittir. Hükmü getirilmiştir. Seçimlerden sonra 1927 Eylül'ünün son haftasına CHP'nin 2. Büyük Kongresi Ankara'da toplanır. Partinin 1. Genel Kurul toplantısı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yaptığı Sivas Kongresi olarak kabul edilmektedir. Atatürk 1927 Büyük Kongresi'nde ünlü nutuğu okur. Aslında nutuk bir hesap verme olmaktan çok bir hesaplaşmadır. Acaba Falih Rıfkı Atay'ın dediği gibi Atatürk bu söylevi hiç yazmamalı mıydı? Atay, olumsuz kanısını tarihçi hükümlerinde daha serbest bırakmalıydı, fikrine dayandırmaktadır. Parantez içinde Çankaya, sayfa 551. Gerçekten Atatürk'ün adı nutuğun ilişkin olduğu olaylara bakan birçoklarını her şeyi onun gösterdiği gibi görmeye zorlamıştır. Dipnot. M. Tunçay, A.G.E, sayfa 180. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bir yol ayrımı bu dönemden kısa süre sonra ortaya çıkar. Atatürk'ün isteği üzerine 12 Ağustos 1930'da kurulan ve Fethi Okyar'ın başkanlık ettiği Serbest Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1930'da yöneticileri tarafından kapatılır. Çünkü Serbest Fırka umulanın aksine halkın büyük ilgisiyle karşılaşmıştır. Cumhuriyet yönetiminin bazı özel nedenleri olan çevreler dışında halk kitlelerinde hoşnutsuzluk yaratmış olabileceği hiç düşünülmemiş, tersine halkın CHP'nin uygulamalarını sevinçle karşıladığı sanılmıştır. Örneğin Serbest Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Fethi Bey, parantez içinde Okyar ve arkadaşlarının İzmir gezilerinden önce Gazi Mustafa Kemal hükümeti eleştirmekte olduğu için halkın Fethi Bey'e tepki gösterebileceğini düşünerek SCP yöneticilerinin korunması amacıyla İzmir valisinden koruma önlemleri almasını istemiştir. İlginçtir ki Fethi Bey ve arkadaşları da İzmir limanına toplanan 50 bine aşkın kişinin kendilerini protesto etmek amacıyla mı yoksa karşılamak için mi geldiğini son ana dek anlayamamışlardır. Dipnot. Çetin Yetkin, Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı, Karacan Yayınları, 1982, sayfa 168. Serbest fırka deneyi sonunda ve onu izleyen Menemen olayı ertesinde Türkiye'de artık ayrı yol denemelerinin kesinlikle sona ermesi kararına varılır. Örneğin Hamdullah Supi Tanrıöver'in başkanlığındaki Türk Hoca'ya kapatılır. Üniversite reformu yapılarak üniversitedeki serbest fırkalı profesörler emekliye sevk edilir. TBMM'deki serbest fırkalı bazı üyelerin, örneğin İstanbul Milletvekilleri Ali Haydar Yulu ve Süreyya İlmen'in üyelikleri, devamsızlıkları gerekçesiyle sona erdirilir. Fethi Okyar ve Ahmet Ağaoğlu gibi isimler 1931 seçimlerinde aday gösterilmezler. Muhalif gazeteciler alçaktır. CHP'nin yayın organı Hakimiyet-i Milliye'de 29 Teşri Nisani günü Falih Rıfkı Atay dönemin arayışını şöyle seslendirir. Hiç şüphe etmeyiniz, bütün bu muhalif gazeteciler hepsi bir kelimeyle alçaktırlar. Balkanlardan Amerika'nın öbür ucuna kadar böyle mahluklar casus ve baba katili gibi en iğrenç mücrimlerle bir sıraya konulur ve şahsi hürriyetleri bile kendi ellerine teslim edilemez. Biz ise gazete denilen müesseseyi teslim etmişiz. Tek yolu ve ayrılıksız bir dönemin model arayışlarını başka şekilde seslendirenler de vardır. Yunus Nadi, 22 Mayıs 1932'de İsmet İnönü ile Mussolini'yi karşılaştıran bir yazısında şöyle der. Yeni İtalya'nın faşist İtalya'nın ne olduğunu iyice anlamak için onu yaşamakla beraber bütün selahiyetleri kendi şahsında hülasa etmekte bulunan M. Mussolini'yi görmek kafidir. Duce İtalyan milletinin aynı zamanda ileri atılmış yüksek bir fikri de tecelli ettiren ifadesidir. Faşizm M. Mussolini'nin şahsında tıpkı ok gibi fırlayan bir fırka, bükülmez bir kol ile tatbikat safhasına geçirilmiş olmasıdır. Dipnot: Çetin Yetkin, Tek Parti Yönetimi, Altın Kitaplar, 1983, sayfa 36-39. Kadrocular. Yakup Kadri'nin, Burhan Belge'nin, Vedat Nedim Tör'ün öncülüğünde çıkan ve CHP'nin halkçılık ve devletçilik ilkelerini birer ideoloji haline getirmek isteyen Kadro dergisi de başta CHP Genel Sekreteri Recep Peker olmak üzere çeşitli çevrelerin tepkisi üzerine 1935 yılı Ocak ayında kapanır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Arnavutluk başkenti Tirana'dan başlayacak olan zoraki diplomatlığa böylece adım atar. Oysa kadrocular da yol ayrımına karşıdırlar. Tek yolun çizimine katkıda bulunmak istemişlerdir. İnkılap Türkiye'sinde harici tehlike türlü türlü şekil ve kıyafette kendini gösterebilir. O bize yeşil bayraklı bir şeyh veya kızıl bayraklı bir ihtilalci suretini görünebileceği gibi bir beyaz bandıralı liberal şeklinde de görünür. Ve maalesef bu liberallerin büyük bir kısmı bugün yalnız aramızda bulunmuyor. İstiklal ve millet aşkının çocuğu olan Gazi Türkiye'sinde rey, selahiyet, nüfuz ve vazife sahibi oluyor. Dipnot: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, Moskova, Roma. Kadro. Cilt 1, sayı 12. 1932. Parantez içinde Zikreden Yetkin, Tek Parti. Sayfa 119. Kadronun yayınlarına sinirlenen CHP Genel Sekreteri Recep Peker'in öyküsünde o günleri değişik düzeyde yaşayan bir kişiden dinleyelim. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü gecesiydi. Aramızda iki Moskovalı konuk da bulunuyordu. Voroshilov ve Budioni. Bir ara Rusya'nın en yüksek mevkinde Sovyet Yüksek Şurası Presidium Başkanı olarak görev yapan Mareşal Voroshilov ve arkadaşı o zaman Rus ordusunda generaldiler ve İsmet İnönü ile Recep Peker'in Moskova'ya yaptıkları ziyareti iade ediyorlar. Yemek büyük bir neşe içinde sürüyordu. Voroshilov her konuşmasının başında "Recep Peker yapar, Recep Peker bilir" diye söze başlıyordu. Recep Peker o sırada Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katibiydi. Rusya'da her işe fırka Umumi Katibi Stalin yaptığı için bizde de Umumi Katibin yaptığını sanıyor ve Recep Peker'e özel bir ilgi gösteriyordu. Kimse işin farkında değildi. Atatürk hemen durumu anladı ve Stalin döneminde bir yönetimin bizde de varmış hissini konukların üzerinden kaldırmak için toplantıyı sona erdirdi. Hep beraber Türk Ocağı hizasındaki baloya, oradan da orada evine gidildi. Sovyet generalleri onuruna verilen o geceki ziyafette ordu evindeki eğlenceler sırasında bir ara konuklar arasında bulunan General İzzettin Çalışlar'ın gerdanının Recep Peker tarafından gıdıklandığı Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Recep Peker bir ara salonda dolaşmış ve pencere kenarında oturan İzzettin Çalışlar'ın biraz şişmanca olan gerdanını gıdıklamak istemişti. Peker bunu yaparken de samimi şekilde "Nasılsın paşa?" diye sormuştu. Gıdıkladığı kişi bir general, Recep Peker'in rütbesi ise parantez içinde emekli, yüzbaşıydı. O sırada içmekte olduğu kahvesini tabağına döken Atatürk'ün bu duruma çok canı sıkılmış olacak ki ertesi gün öğleye doğru köşke gelip her zamanki alışılmış görüşmesini yapan Başbakan İsmet İnönü'ye şöyle dedi. "Recep Peker'in dün akşam yaptığını gördünüz mü? Bir yüzbaşı efendisi olan Recep Peker nasıl olur da bir paşanın yüzünü okşuyor, ona hal hatır sorarken gadığını elleyebiliyor. Bir yüzbaşı efendisinin haddini bilmeli. Demek ki fazla şımarmış. Atatürk bunları söyledikten sonra İnönü'nün bu işi önlemesini ve Recep Bey'in çekilmesini emretti. İşte Recep Peker'in istifasının nedeni bu hareketidir. Dipnot: Cemal Granda, Atatürk'ün Uşağıydım, Hürriyet Yayınları, 1973, sayfa 168-172. Atatürk tarafından 1936'da görevinden uzaklaştırılan CHP'nin o zamanki ideoloğu Recep Peker, 1935 yılında program ve tüzüğü değişikliğe hazırlayan kişidir. Yeni CHP tüzüğü uyarınca Başbakan İsmet İnönü'nün 1 Haziran 1936 günü genelgesiyle İçişleri Bakanı, Parti Genel Sekreteri, illerin valileri, parti il başkanları olacak. CHP'nin ilkeleri anayasaya konularak parti devlet birliği gerçekleştirilecekti. Bayar başkan oluyor. Ama yol ayrımları yine de bitmez. 1924'te Celal Bayar tarafından kurulan ve sermayesinin 250 bin lirası Atatürk tarafından verilen İş Bankası, İnönü Bayar ayrılığının çekirdeğini oluşturmuştur. Bu yol ayrımı İnönü'nün başbakanlıktan istifa ettirilmesi ve Bayar'ın başbakan olmasıyla bir yerde noktalandı sanılır. İnönü başvekillikten çekilmeseydiler o günlerde Kastamonu'ya geleceklerdi. Halk bu ziyaretten memleketler için hayırlı işler bekliyordu. Vazifeden ayrılış hayal kırıklığı yarattı. Cumhurbaşkanlığına seçilerek tebrikleri kabul ettikten sonra evine dönen İnönü, özel kalem müdürünü çağırtarak "Bıraktığım yerden başlayacağım, Kastamonu valisini Ankara'ya davet edin." demişler. O güne kadar benim İnönü ile hiçbir hususiyetim yoktu. Başbakanlıktan ayrıldıkları gün Kastamonu halkı adına kendisine bir telgraf yazmış, ayrılma sebebi ne olursa olsun memleketin sevgi ve saygılarından bahsetmiştim. Bundan son derece mütehassıs olmuşlar. İşte bütün münasebetimiz bundan ibaretti. 26 Aralık 1938'deki CHP olağanüstü kurultayında İsmet İnönü değişmez milli şef olmuştur. Bu yol ayrımı ertesinde Refik Say'dan başbakanlığa gelir. Başta Celal Bayar olmak üzere daha önce ayrılan Tevfik Rüştü Aras ve Şükrü Kaya'nın değişik yollardaki arayışları ileride Demokrat Parti için de devam eder. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: Mussolini, Mussolini, Voroshilov, Voroshilov, Budyonny, Budyonny,